Eylül.
Ayrım 18.
Bu her gün böyle geçe geçe artık bir gün zaman tamamıyla geçmiş olacak, yaşlılık onu çürütecekti. Peki buna dayanabilmek için insan ne olmalıydı? Bu yıkımı sessizlik ve dayanma gücüyle şimdiden bile bile beklemek ona pek acı geliyordu. O zaman adımlar sürüp gidiyordu. Hayatım ziyan oldu diyemiyorsa da o korkunç ziyan oluyor duygusuyla, elem verici kaygısıyla güçsüz kalıyordu. Ve Süreyya'nın bunu fark etmemesi gitgide çoğalan bir kırılma doğuruyordu. Bu bezginlik ve öfke bunalımlarını pişmanlık ve ağlama izliyor. O zaman Süreyya'yı suçsuz görüp hakkındaki suçlamalardan vazgeçiyor, onun tarafından bağışlanmak ihtiyaçlarıyla ona sokuluyor, gözlerine dolan yaşları gizlemeye çalışıyordu. Ah, o zaman Süreyya bu kadının kalbinde nasıl bir elem yanardağı olduğunu hissetse, gelip gözlerine bakarak "yine gidiyor musun?" diyen dudaklarının nasıl bir "yok, gitme, ölüyorum" diye ağlamak ihtiyacıyla titrediğini fark etseydi. Fakat hayır, o bu gözlerdeki kaygaya, bu dudakları kurutan yalvarma ateşine ilgisiz, yalnızca kendi düşünceleriyle meşguldü. O kadar ki Suat içini yakan şeyleri anlatmamak ateşiyle bir imaya bile cesaret edemiyordu. Kaç kere "ama" diye başlayıp bunları olabildiğince anlatmaya hazırlandı. Bunların birçoğunda yaratılışına tamamıyla zıt olan uzun uzun anlatmak yeteneksizliği, ötekilerde gülünç bulunmak, onarılmaz biçimde reddedilmek, düşüncelerinin hafife alınma korkusuyla saatlerce mücadelelerle birlikte susmaya, kederlerini yalnız kendisine saklamaya mecbur kaldı. Süreyya'nın "lakin sen ne oluyorsun Suat, bir tuhaflığın var" dediği zamanlar oluyordu. O zaman söylemek arzusuyla yüreği çarpıyor, sonra kendisini zorlayarak bir bahane bulup baş ağrısından söz etmek için uğraşırken gürleyerek ağlamak arzularıyla pençeleşiyordu. Bunların böyle son derece şiddetlendiği saatler olduğu gibi hayatı akışı içinde kabul ettiği zamanları da oluyordu. Fakat bir şey onu hayatını karanlık ve yaslı görmeye iteliyor olduğu zamanlarda "lakin talihsiz değil miyim? Niçin böyle kayıtsız duruyorum?" diye benliğini yasa sevk ediyor, yeniden onu paha biçilmez bir zevkle düşündürüp lezzetle zehirleyen düşüncelere geçiyordu. Önceden iş görürken bunları düşünemez, işini bitirince dalardı. Fakat sonra en sıradan işleri bile yaparken düşünmeye alıştı. Artık bu her kalıba, her renge girebilen bir düşünce uğraşı, bir ruh durumu oldu. O zaman bir takım alışkanlıklar doğdu. Musikiyi epeyce ihmal ediyordu. Gezmeye de hiç yanaşmıyordu. Bir iki kere Süreyya'nın önerisini de reddetmiş olmamak için kabul etti. Çıktılar. Fakat Suad'ın dalgınlığı Süreyya'nın da sessiz durmasına neden oldu. Eve sersem yorgun döndüler. Süreyya şimdi yarış için yelkene birkaç onarım yaptırmıştı. Önceden pek beğendiği sandala şimdi kusurlar buluyor, bunların değiştirilmesi mümkün olmayan şeylerine öfkeleniyordu. Artık iyice aklına koymuştu. Bir sandal yaptırmak gerekse bunun için kararlaşmış bir planı vardı. Ve ara sıra herkesin de kendisi gibi aynı şeye meraklı olduğunu düşünüvermek saflığıyla uzun uzun Suat'a bunları anlattığı oluyordu. Suat bunları dinlerken Süreyya'nın yüzüne bakıp söylediklerini asla duymayarak ama böyle habersiz hep kendi havasıyla meşgul olmak için insanın ne olması gerekeceğine şaşardı. Bunları gördükçe Süreyya'yı tanımayacağı gelirdi. Ona yabancı görünüyor ve şaşırarak "o kadar zaman ben bu adamı tanımayarak yaşamışım, hem de son derece yakın bir hayatla" diyordu. Dış görünüşlere pek aldanıp verilen kararların hayatımızda nasıl etkiler yaptığını, Süreyya'nın da "her şeyini bilirim" derken nasıl hiç beklemediği huyları çıktığını görüp "ben bunları bilmiyormuşum, başka bir adammış, nasıl yaşadım ya Rabbi, nasıl" diyordu. Sonra bu düşünceleri geri dönüş, pişmanlık, kendisini kabahatli görme izlerdi. Bunun hep yalnızlığı, günahları olduğunu düşündükçe daha da sıkılıyordu. Piyano çalmak istiyor, konuşmak için hizmetçiye sözler buluyor, komşularla ahbaplığı artırmayı düşünüyordu. Acaba Necip niçin gelmiyordu? O olsaydı kendilerine bir arkadaş çıkardı. Onun bir haftadır toplanmış hikayeleri bulunurdu. Necip'in darılıp gitmiş olma olasılığı kafasını meşgul ediyor, her türlü şeyi düşündüğü halde onun darılması için hiçbir neden bulamıyordu. Fakat o gidişteki gariplik dikkatinden uzak kalmıyordu. Artık usanıp gitmiş olması olasılığı da vardı. O zaman ona hak vermek istemekle birlikte eğlendiği sürece yararlanıp rahatı bozulunca kaçmasını bir kabahat diye görmek için içinde bir eğilim duyuyordu. Ah, bu dünyada herkes kendisini, yalnızca kendisini, hatta başkalarının zararına olarak kendisini mi düşünürdü? Şimdi o kim bilir nerelerde? Süreyya işinde, dadısı bağda eğlenirken kendisini birinin olsun düşünmemesi, yalnız bırakması, merak etmemesi, ağlamaması pek acı geliyordu. Bu sıralarda bir gün Necip gelmişti. Fakat o da rahatsızlığından yakınıyordu. Hiçbir yerden zevk almadığını söyleyip hayat hakkında pek kötümser görünüyordu. Artık usandığını, bunun ölünceye kadar böyle sürükleneceğini bile bile yaşamaktan artık bulantı geldiğini anlatıyordu. Suat aynı ruh durumunda bulunduğu için onun hayatın renksizliğinden, gereksizliğinden yakınmalarını memnuniyetle dinledi. Necip 8 gün durmadan ruhsuz bir vücut gibi aşktan umutsuzluğa, umutsuzluktan aşka geçerek perişan, kararsız, sefil, hiç niyeti yokken bir gün vapura binivermiş, her iskeleye çıkmak arzusuyla mücadele ederek sonunda buraya gelmişti. Ve burada birden Suad'ın önünde bulunup, bu temiz gözlerin, bu biraz zayıflamış yüzün huzurunda kendisine açtığı korkunç yaranın bütün acısıyla ağlamak istemişti. Ama onun bir suçu yoktu. İşte Suad'a annesi gibi saygı gösteriyor, işte Süreyya'yı kardeşi gibi seviyordu. O kendi ruh saflığına egemen olan pisliğe karşı köpürüyordu. Artık burada geçen o güzel günler bitmiş ve bunun kendi ihanetiyle bitmiş olduğunu görüp, ah, insanlar niçin böyle kötü olmuşlar, İyilik arzusuyla birlikte bu kötülüğün ne gereği vardı diye yakınıyor. Güzel ve yüce bir kadının yanında insan her türlü kötülüklerinden uzak olarak niçin temiz ve masum yaşamamalı? Nedir bu insanlıktaki varlığımızın derinliklerindeki çürümüşlüğün kötü kokusu, bu çamur, bu fırtına? Pisliğin bir daha kalkmamak üzere temizliği yaralaması niçin diye inliyordu. Fakat onun gözlerinin siyah ve elemli bakışlarında kendisinin ruhunu eriterek çeken bir güzellik, onu bir saniyede sersem ve güçsüz bırakan bir büyü vardı ki, hatta bunu dayanamamaktan bile elem verici bir haz duyuyordu. Artık vücudu ruhunu sakat edecek kadar güçsüz bırakmıştı. Dayanamamak ona son çekicilik, son neşe gibi geliyordu. Arzu bütün yetilerini güçsüz bırakacak dereceye gelmişti. Onun güzel kokusuyla ölmek için yanına sokulduğu oluyordu. O zaman bir zehir kokluyor gibi sararıp ölerek titriyordu. Ve deniz bir kere girince terk edemeyeceği kadar onu meşgul ediyordu, çekiyordu. Süreyya yakınarak, "Necip, hastalanırsın," dedikçe o, "Ah, hastalansam, bari onun için hastalansam," diye düşünüyordu. Onun için ölmeyi hayal ediyor, son saatte onun da bundan haberi olup melek gözleriyle geldiğini, başucuna gelip, "Biliyorum, benim için, işte bu nedenle seviyorum," deyişini işitir gibi oluyordu. Ve onlar birlikteyken fark ettirmemek için o kadar şen görünüyor, sessizlik ve karanlık düşüncelere kapılmamak için o kadar sevinç ve neşe gösteriyordu ki, Süreyya ve Suat kahkahalarla gülerek, "Aman Necip Bey," diyorlardı. Bunun için 2 gün kalıp 3. gün yine birden ısrarla kaçmak isteyince, onlar için, hele yalnız korkmaktan korkan Suat için bu pek acı oldu. Necip'in ısrarına şaşarak yeniden bir gün için söz almayınca bırakmadı. O zaman yeniden yalnızlık hayatı başladı. Karı koca bir daha gelince onu bırakmamaya karar veriyorlardı. Suat onu meşgul etmek için sevdiği havaları çalmaya başladı. Rustika'nın o kadar sevdiği "Ah Lola Bianca Sicilyanası'yla dua parçasını birçok yere alıştırma yaptı. Ona haber vermeden bir gün bunu çalacaktı. Bunu şimdiden düşünerek onu şaşırtacağından memnun oluyordu. Necip ona bu operadan daima son derece başarıyla söz etmiş, birkaç havasını söylemişti. ve bunu piyanosunda çalarken Bunsiki'nin inleyen ahengine kapılıp bütün ruhuyla onun şiir ve ahengine tutuluyor, sanatçının gönül parçalayan elemli feryatlarını gerçekten işiterek korkuyordu. Ah bu Musiki, onu ne kadar öldürüyordu. Musiki'yi dünyanın birinci ve en yüksek bir zevki sayan Necip'e ne kadar hak veriyordu. Bunlarla meşgul olurken bütün bir hafta kendisini o zehirle öldüren hain hayallerden kurtulduğuna memnun geri dönüyordu. Fakat dadının gelişi her şeyi harap etti. Uzun süredir görmediği hanımını birikmiş hikayelerinin gevezeliğiyle yorduktan sonra bağla ilgili ayrıntıları verirken Hacer'den söz etti. Ve birçok başlangıçlardan, sonuçlardan dolanıp asıl soruna girmek için tereddüt ettikten sonra Hacer'in Necip'in yalıya bu kadar sık gelmesini anlamlı bulduğunu ima etti. Hacer ona Necip'i sormuştu. "Hala orada mı?" demiş, aldığı yanıta "Maşallah, Allah mübarek etsin. İnsanın Süreyya gibi vurdum duymaz bir kocası olduktan sonra," demişti. Suat'ın şakaklarında önce soğuk bir ter, sonra şiddetli bir ateş, bütün başını harap eden bir zonklama başladı. Derin bir iğrenme içinde bu düşüncenin ne kadar haince, ne kadar pis bir şey olduğunu düşündü. Sonra dadısının sözlerini dinlemediği halde onun "meydan vermemeli" diye kulaklarını yırtan sözüne hak verdi. Fakat nasıl meydan vermemeliydi? Hem onlar ne yapıyorlardı? Necip'e karşı gerektiğinden fazla ilgi ve yakınlık mı gösteriyordu? Demek ki bu sözü söylemek için bu kadarı da yeterdi. Sonra birden "ya o da öyle düşünürse" diye kocasını düşündü. Demek ki onun da böyle düşünmek olasılığı vardı. Fakat Süreyya'yı böyle düşüncelere inecek kadar bayağı bilmediği için yatıştı. Şimdiye kadar Hacer'i herkese karşı o kadar savunmuşken artık bir daha buna cesaret edemeyeceğini anlıyordu. Onda iğrenilecek bir hal, bir yılanlık buluyordu. Bu kötülüğü ondan değil, hiç kimseden beklememişti. Buna gerek olmayınca böyle hiçten bir zehir çıkarmak için insanın nasıl bir kalbi olacağını düşünüyordu. Bu kötü söz yalnız birkaç saatlik bir meşguliyet verip unutulacak sanırken şimdi görüyordu ki Necip'le bundan sonraki hayatını bu şüphe tamamiyle güç adeta olanaksız bir hale koymuştu. Böyle bir söz çıkması başkaları tarafından da inanılmak olasılığı onu ürkütüyordu. Demek ki hiçbir zaman Necip'e önceki kadar doğal, yalın davranamayacaktı. Bu kadar yalın bir hayat içinde böyle sözler çıktıktan sonra ve bunu çıkarabilen böyle bir söz çıkınca hiç düşünmeden kabul edebilecek halde olan insanlara karşı birden kuduran bir kin hissediyordu. Bundan sonra onu düşünmeye, onunla ilgili bir söz söylemeye, belki kocası da hisseder diye ondan söz etmeye cesaret edemiyor, hatta kendisinden gelmesini sevinçle bekleyişinden bile kuşkulanarak korkuyor, sonra bu kaygıların gelip bozduğu rahatını düşünerek "yazık oldu" diyordu. Demek bundan sonra Necip'le hayatı bütün değişecekti. Bu hal belki onun gelmemesine yol açacaktı. Buna yazıklanıyordu. Sonra bu kadar önem verdiğine şaşıyordu. Halbuki Necip öbür gün gelecekti ve Süreyya ile karar vermişlerdi ki artık onu alıkoyacaklardı. O halde kocasını bu düşünceden vazgeçirmek için bir çare bulmak gerekiyordu. Zaten onun hayatı böyle kocasından gizlenecek, ondan gizli yapılacak şeyler, hayatı düzenlemek için hesaplar, mücadeleler başladığı günden beri harap olmuştu. O zamana kadar alıştığı doğal hayat artık böyle sahte, düzenlenmiş, görünüşü korunan, içinden mücadele edilerek geçirilen bir kötü hayat olmuştu. Ve bundan sonra buna daha acıklı nedenler karışıyordu. Halbuki kendisinden gizleyemiyordu ki Necip'le hayatlarının bozulmasına ilgisiz kalamıyordu. Necip hayatlarını şenlendiriyor, birleştiriyor, hele musiki gösterileri, onun için hazırladığı havaların şaşkınlıkları, bütün o şimdi dayanılmaz hayatını bir parça emellerle okşayan yaşantılar yok oluyordu.
Ayrım sonu.